Ayrım 43. Sakatlık Çalışmaları. Sayfa 468. Drake gibi sakat hakları eylemcileri açısından Good'un haysiyet ve bağımlılık anlayışı bir kez daha Oregon's Major 16 gibi yasalarda yer alan sözde korumaların kolaylıkla aşılacak kağıttan engeller olduğunu gösteriyor. Bu yasa ve diğer politika önerileri ölümcül hasta tanısı konulan kişilere doktor yardımlı intiharı 6 ay ya da daha az ömrü kalmış kişilerle sınırlamayı vaat eder. Her şeyden önce bu tür ölüm tahminleri son derece yanlıştır. Dolayısıyla doktor destekli ölüme kimin uygun olduğunu belirlemek için yararsız ve tehlikeli derecede yanlış yönlendiricidir. Eğer yardıma ihtiyaç duymak haysiyetsizlik ise ve ölüm bağımlılıktan daha iyi ise yalnızca 6 aydan ziyade 6 ya da 16 yıl boyunca bağımlılığa katlanmak zorunda kalacak olan kişilere yardım intiharı tanımamak anlamsızdır. Eğer öldürmek için kıstas ölümcül hastalık değil de haysiyet ve bağımlılık olursa o zaman 6 ay kuralı tamamen keyfi ve adaletsiz hale gelir, bir süre sonra da çiğnenmeye başlanır. Haysiyet ve bağımlılık ya da yaşam kalitesi gibi mevhumlara başvurulması bunların nesnel hastalık ya da sakatlık tarifi olmadığını gözden kaçırıyor. Bunlar bizatihi algıları şekillendiren fevkalade değer yüklü kavramlardır. Fiziksel anlamda tamamen kendi kendine yeterliği ve mutlak kişisel özelliği kültürel ideali olarak gören Amerikan değerlerinden türetilmiştir. Oysa bunlar birer efsanedir. Gerçek Amerikalıların doğrudan anlamıyla kendi ayakları üzerinde duran aşırı bireyciler olduğu efsanesine yaslanır. İdeal, sahici Amerikalı asla başkalarına bağımlı değildir. Ya da en azından efsane bize öyle gibi görünmeyi öğretir. Amerika'da hasta ya da sakat olmak insanın toplumsal geçerliğini yitirmesidir. Radikal derecede olumsuz bir kimlik edinmektir. Gerçek bir Amerikalının olması gerekenin tam tersi olmaktır. Sakat hakları hareketi, bu kültürün kişisel bir özellik hakkındaki egemen değerler ve efsaneleriyle savaşmıştır. Çünkü bu efsaneler ve değerler sakat kişilere karşı kaçınılmaz şekilde ayrımcılığa yol açmıştır. Sakat hakları eylemcileri, yaşam kalitesinin resmi politikaların ve sosyoekonomik koşullarını inşa ettiğini kabul edilmesini talep ediyorlar. Bu insanlar engelli bireylerin eğitimi yasası, Amerikan Engeller Yasası, erişim, kalacak yer ve tam sağlık bakımı hakkı için savaştılar. Şu anki şiddetli saldırılara karşı tüm bu hakları korumak için savaşıyorlar. Sakat kişileri bakım evlerinden kurtarmak için bağımsız yaşam ve devlet programları elde etmeye çalışıyorlar. Birçok sakat bu tür yerlere hapsedilmektense ölmeyi tercih edeceğini söylemiştir. Sakat hakları hareketi, bazı sakat kişilere bakım evi ile mezar arasında ayrım yapmaya zorlayan baskıları ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Doktor yardımlı intiharın yasalaşmasından yana olan az sayıdaki sakat lider, görüşlerini sakat hakları hareketinin merkezi hedef olduğunu iddia ettikleri kişisel özelliğe dayandırıyor. Sorun, kısmen bu savunucuların Amerikan kültüründe hakim olan kişisel özellik tanımını zımnen kabul etmeleridir. Oysa sakat hakları hareketi genel anlamda kendi kaderini tayin hakkını çoğunluk kültüründen kayda değer derecede farklı bir şekilde anlamıştır. Ayrıca sakat hakları hareketi her zaman için bireyleri kendi tercihlerini yapabilmeleri yönünde güçlü kılmaktan daha fazlasını amaçlamış, çok daha farklı meseleleri ele atmıştır. Sakat hakları eylemcileri, sakat kişileri marjinalleştiren iktidar ve ayrıcalık, avantaj ve fırsat gibi yapısal düzenlemelerin gizlenmesine yardımcı olan egemen bireysel özellik mevhumlarını sert şekilde eleştirmişlerdir. Ekonomik kaynakların tahsisi, toplumsal ve siyasal iktidar paylaşımı konusunda eleştirel bir tutum almışlardır. Keza topluluğun doğası ve topluluklar içindeki bireylerin birbiriyle ilişkilerine dair alternatif bir görüş ortaya koymuşlardır. Cinsellik ve toplumsal cinsiyet, öğrenme ve çalışma ve bireyliği neyin oluşturduğu konularında alternatif değerleri onaylaya gelmişlerdir. Bu özgün perspektifin yalnızca sakat kişiler değil, genel olarak modern toplumlar açısından önemli anlamları vardır. Sakatlık temelli analiz günümüzün sosyal, ekonomik ve siyasal sistemlerinin ciddi şekilde ihtiyaç duyulan yeniden inşasına katkıda bulunabilir. Bir anlamda doktor yardımlı intihar tehdidi hem daha güçlü bir sakatlık ve sakat hakları ideolojisi hem de egemen sakat olmayan değerleri ve düzenlemelere dair sakatlık perspektifinden daha eksiksiz bir eleştiri geliştirmek için de bir fırsattır. Alternatif sakatlık analizi örnekleri için bakınız Charlton 1998, Hershey 1996, Longmore 1997, Russell 1998. Sakat hakları eylemcileri burada sıralanan çok çeşitli kaygılardan ve bu geniş eleştirel perspektiften hareketle doktor yardımlı intihar konusundaki mevcut tartışmanın kişisel özellik ve yaşam kalitesi hakkındaki kültürel değerlerden çok daha fazlasına odaklanması gerektiğinde ısrar etmişlerdir. Keza bu meselede ekonomik çıkarların ve ekonomik, sosyal ve siyasal iktidarın yapısal anlamda yanlış dağıtımı konusundaki rolü de incelenmelidir. ABD'de sağlık bakımı henüz tüm Amerikalılar için bir temel hak değildir. Tıbbi kararlar, hastalığa şöyle dursun, giderek yalnızca doktorlar tarafından bile değil, kar odaklı bakım şirketleri tarafından alınıyor. Bu sistemde istismar kaçınılmaz olmakla kalmaz, zaten hali hazırda gerçekleşmekte ve bazı insanların ölümüne yol açmaktadır. Oysa doktor yardımlı intihar planlarının hiçbiri bu ekonomik gerçekleri anlamlı bir şekilde ele almaya başlamamıştır bile. Oregon's Measure 16 ve diğer eyaletlerde bunu örnek alan diğer teklifler, yardımlı intihar talebi alan doktorların hastalara rahatlatıcı bakım, tedavisi olanaksız hasta bakımı ve acı denetimi gibi alternatif seçenekler hakkında bilgi vermelerini şart koşuyor. Ama bu politikaların hiçbiri umutsuz hastalara bu seçeneklerden herhangi birini garanti etmiyor. Önerilen yardımlı intihar koruyucularına dair eleştiriler için bakınız http://www.notdaadyet.org/docs/nedyesafeyeurds.htm ile 1997'de Kaliforniya'da yardımlı intiharı yasalaştırmak için yürürlüğe koyulan AB 1592 yasası, yukarıdaki önlemlere ek olarak sigortacıların hastaları yardımlı intihara zorlamalarını yasaklıyor. Bu naif önlem, sağlık sigortacılarının doğrudan zorlamasına gerek olmadığını görmeyi başaramamıştır. Yönlendirilmiş sağlık bürokratları, maliyetleri azaltmak ve kârları artırmak için doktorların uygun ve zorunlu, bazen hayatı sürdürücü tedaviler hakkındaki kararlarını zaten çiğniyorlar. AB 1592 yasasının yürürlüğe koyulduğu dönemde Dr. Linda Pino, ülkenin en büyük bakım yönetimi şirketlerinden biri olan Humana'daki işinin tıbbi sigorta kapsamındaki kayıtları inceliyordu. Gerçek yüzünü ifşa etti. 1987 baharında ben bir doktor olarak bir adamın ölümüne sebep oldum itirafında bulundu. Dr. Pino, Kentucky Louisville'deki bürosundan Kaliforniya'dan bir hastaya kalp naklini reddetmişti. Aldığı kararın adam için ölüm fermanı anlamına geldiğini biliyormuş. Kararını çalıştığı şirketin bu tip değerlendirmeler yapanlar üzerinde kurduğu baskılarla açıklıyor. Şirket onu terfiyle ödüllendirmişti. Bu nakli reddettiğimde herkes sevindi. Eğer onaylasaydım, ertesi gün kapının önüne koyulurdum. Dr. Pino bu hikayesini bakım yönetimini, ABD'de sağlık hizmetlerini maliyetlerini düşürmeye ve bakım kalitesini artırmaya yönelik teknikler dizisi, düzenleyen yasaları destekleme yönünde tanıklık yaptığı Kaliforniya Eyalet Meclisi Sağlık Komitesi'ne anlatmıştı. Bakım yönetimi şirketleri yasaya karşı çıkıyorlardı. Birkaç ay sonra açılan toplu bir federal davada Humana, sağlık planı üyelerini, doktorları ve Dr. Pino gibi denetçilere sağlık bakımını sınırlayarak ya da reddederek maliyetleri azaltmaları karşılığında önerdikleri mali teşviklerden haberdar etmeyip yanlış yönlendirmekle suçlandı. Carson 1997, Freudenheim 1999. Şirketlerin bu tür uygulamalarına karşın Death with Dignity Inc. haysiyetli ölüm lehine lobi yapan Sacramento'lu lobici şöyle olağanüstü bir iddiada bulunabilmişti. Bir bakım yönetim sistemini ya da doktoru hastalarını yardımı intihara sürüklemeye itecek hiçbir ekonomik argüman olamaz. Bunun hiçbir mali güdüsü ya da avantajı yoktur. Don Brownsey'in AB 1592 üzerine bir eğitim forumundaki bildirisi Death with Dignity Act düzenleyen California State Independent Living Council Sacramento 18 Haziran 1999. Bu meseleye dair eleştirel bir analiz için Wolf 1996. Bu tür bir iddia en hafifinden tehlikeli bir naiflik içerir. Mali çıkarlardan bahsedeceksek, Death with Dignity Inc. ücretli profesyonel bir lobici istihdam edecek mali güce sahiptir. Zira genel olarak doktor yardımı intihar hareketi gibi iyi bir mali destek almaktadır. Sakat hakları hareketinin ise lobicilere para ödeyebilecek bir mali gücü yoktur. Sakatlık eylemcileri doktor destekli ölümü yasalaştırma çabasının arkasında güçleri anlamak istiyorsak paranın izini sürmemiz gerektiğini ısrar ediyorlar. Bu açıdan sakatlık eylemcileri doktor yardımlı intiharı yasalaştırma önlemlerinin hastalara ölüm yerine tercih edebilecekleri sağlık bakımı seçeneklerine erişimi garanti edememeleri yetmiyormuş gibi aynı zamanda intihar yanlısı kampanyanın bakım yönetimi şirketlerinin ekonomik çıkarlarına aktif bir şekilde hizmet ettiğine de dikkat çekiyorlar. bu şirketler doktor yardımlı intiharın yasalaşmasından mali çıkarları olduğunu açıkça ifade ediyorlar. Measure 16 yasalaştıktan sonra Oregon'daki sağlık koruma örgütlerinin çoğu karşılayacakları sosyal yardımlar listesine yardımlı intiharı da ekledi. Ölümcül hastalara bakmak, şirketlerin karlarından kesilecek on binlerce dolara mal olabilirken, aynı hastalara öldürme amaçlı tıbbi müdahale yalnızca 45 dolar tutuyor. Tevekkeli değil, Ethics Corporation gibi ironik adı olan bir Oregon sağlık örgütü, zaten ağır yük altında olan bir tıbbi ekonomik sistemde yardımlı intiharın kapsamının geniş tutulmasını desteklediğini beyan etti. Sonradan Major 16'nin önde gelen savunucusu Barbara Coombs Lee'nin Ethics'in başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Bazı gözlemcilerin bir çıkar çatışması olarak görebileceği bu çok önemli mesleki bilgi, bu inisiyatif için yürüttüğü kampanya sırasında çok ilgi çekmedi. HMOs Stand to Gain Big, Oaks Group at AOL.com adresinden, Kill the Bill at Moneylist.com adresine. Konu, Kill the Bill, Barbara Coombs, Lee 5, Mayıs 1999. https://lifeadvogate.com/ii-97/faature4.htm. Gail Kinsey Hill, Lee Crusader for Assisted Suicide, Oregonian, 24 Ağustos 1997. Bazen yardımlı intihar savunucuları, bakım yönetimi sisteminin adaletsiz olduğunu kabul ediyorlar. San Jose Mercury News'un AB 1592 onaylaması şaşırtıcı ve rahatsız edici bir mantığın ürünüydü. Eğer Kaliforniya'nın bakım yönetimi sistemi, kamunun güvenini kazanmış olsaydı, eğer insanlar hastalık kendi yaşam ve ölümleri üzerindeki kontrolleri için savaşma yeteneklerini çaldıktan sonra doktorların ve sigorta şirketlerinin kendilerini satmayacağına inansalardı, AB 1592'ye gerek olmazdı. Ama Kaliforniyalıların acılı, gayri şahsi ölümden korku duymalarının gereksiz olacağı güne daha çok var. Başyazı, When That Is Your Choice, San Jose Mercury News, 10 Mayıs 1999. https://www.mercje.org/prmeibume/opine.one/edit/tümübüyükharfli/hospige.htm. Daha açık bir ifadeyle şirketlerin yönetimindeki sağlık bakımı halka çok kötü muamele ettiğinden bu sisteme umutsuz hastaları intihar etmeye azmettirme yetkisi tanımalıyız. Şayet bakım yönetimi kapsamında hizmet sunan şirketlerin temel güdüsü kar ise, kamu harcamalarını aza indirme baskısı yoksul insanları kapsayan devlet destekli sağlık sigortasında bu yönetim mantığıyla idare etmeyi sevk eder. Oregon'da yaratılan durum Medicaid'den yararlanan için çok kötüdür. 1994'te yani Measure 16'nin yasalaştığı yıl Oregon'daki Medicaid programı yoksullar için sağlık bakım karnesine geçti. 745 sağlık hizmeti verimlilik, önem ve talebe göre sıralanmıştı. Oregon Medical Assistance Program, OMAP, Oregon Tıbbi Yardım Programı bundan böyle yalnızca en üst sıradaki 578 tedaviyi karşılayacaktı. 1998'de OMAP yöneticileri listedeki rahatlatıcı bakım kategorisinde karşılanan tedavileri doktor yardımlı intihar da eklediler. Bu arada özellikle güçlü ve etkili bir ağrı kesicinin doz sayısını sınırlamaya karar verdiler. Protestolar bürokratları geri adım atmaya zorladı ama onlar yine de son model antidepresan ilaçla tedavinin maddi açıdan desteklenmesinin önüne güçlü engeller dikmeye başladılar. OMAP yöneticileri ayrıca ölümcül hasta, sakat ve yaşlı medikatlilerin ihtiyaç duyduğu 150'nin üstünde hizmeti de kestiler ve evden destek hizmetlerine ayrılan bütçeyi %5 azalttılar. Bir gazete Barbara Coombs Lee'nin Oregon sağlık planının geçmesinde önemli rol oynadığını yazıyordu. Aynı zamanda eski bir acil servis doktoru ve bu sağlık karnesi sisteminin baş mimarı olan Oregon valisi John Kishaber, yalnızca 3 eyalette yoksulların sağlık bakımı için kişi başına daha az harcandığını kabul ediyor. Belki de bununla övünüyordu. İngiliz The Economist dergisi, sınırlı kaynaklara rağmen sağlık karnesi uygulamasından ötürü Kishaber'ı övmüş ve Oregon'un artık AIDS'in son aşamalarıyla savaşma çabaları gibi tedavilere para harcamadığını yazmıştı. Siyasetçilerin ve bürokratların bir yandan yardımını intihara isteyerek destek verirken, diğer yandan bu tür maliyet düşürücü önlemleri uygulamaları, çoğu hasta ya da sakat olan yoksullara karşı sınıf savaşı ilan edilmesi anlamına geliyordu. Steinfatz 1998, Hoover 1998, 10 Eylül 1998, Associated Press 1998, Physicians for Compassionate Care 2000, Hand of 1999, Questions Asked About Assisted Suicide Chief, Petitioner Answers, Questions on Measure 16. Sakatlığa dair ön yargı ve sınıfsal ön yargı mahkemelerin kararlarını da etkiliyordu. ABD 9. Bölge İstinaf Mahkemesi, sakat hakları eylemcilerinin neden yargıya güvenmediklerini esaslı bir örneğini sunar. Bu mahkeme, doktor yardımlı intiharı yasalaştırmayı amaçlayan bir kararla parayı bir ölme nedeni yapmış ama tedaviye erişimi güvence altına almayı başaramamıştı. Mahkeme şu beyanda bulunuyordu: uzun süreli sağlık bakımının masraflarının çok fahiş olabileceği bir toplumda, ehil ve ölümcül hasta yetişkinlerin ailelerinin ekonomik refahını dikkate almalarının uygunsuz olduğunu söylemeye dilimiz varmıyor. Ama mahkeme bunun devamında sağlık bakımında erişim hakkında hiçbir hükümde bulunma yetkisi olmadığını söylüyordu. Bunun yasa koyuculara bırakıyordu. Birçok yargı kararı hastaların tıbbi tedavi reddetme ya da sonlandırma konusundaki özgürlük hakkını onaylamış ve yakın dönemdeki birkaç kararda doktor yardımlı intiharda bir özgürlük hakkı bulmuşken hiçbir mahkemenin bir hastanın özgür bir tıbbi bakım ya da tıbbi dolayımlı prosedür talep etme ya da alma konusunda da bir özgürlük hakkına sahip olabilme olasılığını göz önüne bile almamış olması manidardır. Daha yerinde bir ifadeyle şöyle denebilir: hiçbir ABD mahkemesi Amerikalı bir yurttaşın genel bir sağlık bakım hakkı olduğunu tespit etmemiştir. Compassion in Dying, State of Washington, sayı 94-35534, ABD 9. Bölge İstinaf Mahkemesi, 79F3D790, noktalı virgül 1996, US APP, Lexis 3944. İnternet, LexisNexis, Academic Universe, 6 Temmuz 2001, sayfa 120. Goldblatt, VD 1996, sayfa 71. Adli bulgular üzerine alıntılan gözlemiyle Goldblatt, hastaların doktorları bir tedavi olarak ölüme yardımcı olmaya zorlayacak bir yasal temel olmadığını göstermeyi amaçlıyordu. 9. İstinaf Mahkemesi, bu tür bir hakkı teslim edemeyeceğini beyan etmekle kalmadı, aynı zamanda yasanın çıkmasının yoksulları ve azınlıkları sömürüyü açık hale getireceği iddialarıyla da alay etti. Bu yaklaşımın iki yüzlü, mantıksız ve ahlaksız olduğu uyarılarını reddetti. Mahkeme sonuçta şu kararı aldı: engelli kişilerin nüfusun geri kalanından yalnızca ama yalnızca tek bir alanda daha fazla sağlık hizmeti alacağı argümanı yardımlı intihar gülünçtür. Compassion in Dying, State of Washington, sayfa 115. Daha ölmediğin mahkemelere güvenemeyiz demesi nedensiz değildir. Sakat hakları eylemcileri açısından yalnızca mevcut ekonomik sistemin nimetlerinden yararlanan müreffeh, ayrıcalıklı beyazlar, azınlık toplulukları içindeki birçok insanın ve genellikle yoksul olan sakatların kaygılarını böyle küstah bir şekilde küçümseyebilir. Ancak bu tür nimetlerden yararlanabilen insanlar, doktor yardımlı intiharın istismarsız işleyebileceğini savunabilir. Sakat kişilerin bu tür naifliklere karnı toktur. Sakat hakları eylemcileri açısından 9. İstinaf Mahkemesi'nin kararı gibi hükümler, yalnızca mevcut sağlık sisteminin ve ekonomik düzenin adaletsizliklerini, hatta vahşiliğini maskelemeye çalışmaktadır. Bu tür hükümler, sosyal zorlamayı kişisel özellik olarak akılcılaştırmaktadır. Bir eylemcinin ifade ettiği gibi, sakatlık hakkında önyargıların ve cehaletin egemen olduğu kar odaklı bir sistemde, hastanın ölme tercihi denen şeyin bir süre sonra hiç de bir tercih olmadığı anlaşılacaktır. Michael Walkman'dan aktaran Lipman, 1997. Sağlık bakımı tercihleri hiçbir zaman toplumsal koşullardan yalıtlık bir boşlukta yapılmaz. Gerçek seçeneklerin yokluğu dikkate alındığında yardımlı intihar sonucu ölüm bir kişisel özellik edimi değil, umutsuzluk ürünü bir edim haline gelir. Bu sahte bir özgürlük, düzmece bir özelliktir. Tercih retoriği, zorlamanın gerçekliklerini gizlemek için kullanılmaktadır. Kişisel özellik propagandası, öjenik amaçları gizlemektedir. Her zaman olduğu gibi, burada da öjeni, son kertede ekonomik çıkarları savunma amaçlı bir programdır. Bakım yönetimi altında sağlık sistemindeki mevcut dönüşüm dikkate alındığında, doktor yardımlı intiharı yasalaştıran hiçbir kanun, ne kadar dikkatli hazırlanırsa hazırlansın, adaletli bir şekilde uygulanamaz. Ölme hakkına tedavi hakkının eklenmemesinin sağlık sisteminden fazlasıyla yararlanan ve bu sistem içinde zaten ayrımcılığa maruz kalan toplumsal ve ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar üzerinde ölümcül bir etkide bulunması kaçınılmazdır. Yaşlılar, kronik ya da sağlık durumu veya sakatlıkları kötüleşen kişiler, yoksullar, ırksal azınlıklara mensup olanlar ve aslında ölümcül hasta olan herkes ciddi risk altında kalacaktır. Kanadalı bir sakat hakları lideri, yardımlı intiharın artan hızı, tüm dünyada sosyal refahtaki gerileme ile birleştiğinde bizim gibi insanlar için son derece korkutucu bir çevre yaratıyor uyarısında bulunuyor. Sosyal mesaj hiç bu kadar açık olmamıştır. Siz değersizsiniz, siz bir yüksünüz, siz olmasaydınız aslında daha iyiydik. Size verdiğimiz her şeyi minnettar olmalısınız ve eğer hiçbir şey vermezsek bunun nedeni hiçbir şeyi hak etmiyor olmanızdır. Sandra Carpenter, Senior Manager, Ontario Ministry of Citizenship, Culture and Recreation Citizenship Policy Branch, Disability Studies Unit, Toronto, Kanada. Yazarla birebir görüşme, Ekim 1996. Bu tehdide yanıt olarak, Kaliforniya'da bir grup yoksul, sakat, ırksal azınlık ve yaşlı hakları savunucusu, Nisan 1999'da, AB 1592 yani eyalette doktor yardımlı intiharı yasalaştırmayı amaçlayan kanun teklifini engellemek için sağlık çalışanları ve dini gruplarla güçlerini birleştirdiler. Muhalefetinin şiddetiyle iki partinin de meclis üyelerini şaşırtan bu ittifak yasayı öldürdü. AB 1592 ve benzer teklifleri tehlikeli şekilde gerici olduğu gerekçesiyle kınayarak kendilerini liberal ya da ilerici olarak tanımlayan kişileri şaşırttı. Bu insanlar yardımlı intihar kampanyasına karşı çıkmak ve kamuoyunun dikkatini sakat hakları eylemcilerinin gerçek meseleleri olarak gördükleri şeylere çekmek için kendi gündemlerini yarattılar ve şu ilkeleri ortaya koydular. Ötenazi meselesini tartışmak ya da tedavinin reddine ilişkin kuralları hazırlamak ya da uygulamak üzere toplanan her türlü komite, konferans ya da kamu organında sakat hakları hareketinden üyeler de olmalıdır. Yardımlı ölümün tartışıldığı sempozyumlarda yardımlı intihar savunucusu olmadıkları müddetçe genellikle sakat konuşmacılar yer almaz. Bouvier ve McAfee davalarında mahkemeler sakat olmayan kişilerin görüşlerini can kulağıyla dinlediler, hatta bizzat talep ettiler. Ama sakat hakları gruplarının uzman raporunu göz ardı ettiler. Sakat hakları hareketinin bu kamusal tartışmaya sunacak özgün bir perspektifi vardır. Sakat kişilerin hayatlarının söz konusu olduğu dikkate alındığında, bu görüşün dahil edilmesi bir denge değil, adalet meselesidir. Ciddi sakatlıkları olan kişiler için yardımcı araçlar ve destekleyici hizmetler, yalnızca ölümlerini geciktiren yapay yaşam destekleri olarak görülmemelidir. Bunlar günlük yaşamda uygun yardımcı araçlardır. Sakatlığın ölümcül hastalıkla bir tutulması, bir insanın sağlık durumunu değil, sosyal statüsünün değersizleştirilmiş olduğunu gösterir. Yardımlı intihar önerileri, tedavinin reddi anlamına gelmez. Keza bunlar basitçe, kişinin fiziksel sakatlığına verilmiş bir yanıt da değildir. Toplumsal etkenler, tecrit, kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, kültürel değersizleşme her zaman mevcuttur ve genellikle bu tür bir umutsuzluğun yaratılmasında asli rol oynar. İntihara yönelik davranışlar toplumsal yoksunluğa ve toplumun ön yargısını içselleştirmesine bir yanıttır. Büyük sakatlıkları olan kişilere kendi kaderini tayin hakkı, bağımsız yaşam, toplumsal hayata eşit erişim ve uygun psikolojik danışmanlık garanti edilene kadar sağlık çalışanları sakat kişilerin intiharına asla desteklenemeli ya da buna yardımcı olmamalıdır. Değersizleştirmenin, ayrımcılığın ve tecridin egemen olduğu günümüz toplumunda bunu yapmak en büyük baskı edimidir. Yardımlı intihar talebinde bulunan ölümcül hastalar ya da sakat kişiler de tıpkı diğer insanlar gibi psikolojik değerlendirme ve kriz müdahale danışmanlığı almalıdır. Ayrıca durumları sakatlık psikolojisi ve sakat kişilerin baskıcı toplum deneyimi hakkında bilgi sahibi olan profesyonellerce ele alınmalıdır. İnsanların hayatını kurtarmak, onları rehabilite etmek ve onlara artık sakat olan bedenlerini tıbbi ve fiziki olarak yönetmeyi öğretmek, eğer yaşamlarını kontrol etme hakkı ve aracı verilmiyorsa, hiçbir anlam taşımaz. Sağlık çalışanları, sakat hakları hareketinin öz yönetimli bağımsız yaşam hakkı için tüm ülkede yeterli devlet desteği sağlama çabalarını desteklemelidir. Ölümcül hastalığı ya da kronik sakatlıkları olan kişilerin kendi evlerinde yaşamalarını sağlayacak kişisel yardım hizmetlerine erişim hakkı vardır. Bu kişiler bakım evlerinde ya da kurumlarda yaşamaya zorlanmamalıdırlar. Toplum ölümcül hastalığı olan kişileri haysiyetli ölme hakkını gerçekten tanımalıdır. Bu hak şunları içerir. Ustalıklı bir acı yönetimi, yeterli bir ileri hastalık bakımı, uygun psikolojik destek hizmetleri ve ailelerin mali yönden perişan hale gelme korkusunu duymalarını engelleyecek düzeyde sağlık sigortası. Haysiyetli ölüm, kişinin uygun destekleyici yardım alarak kendi evinde ölme hakkı da demektir. Doktorun, özel sağlık kuruluşlarına daha fazla kar sağlamak adına, hastanın ölümünü öldürücü ilaç tedavisi hızlandırmasıyla haysiyetli ölümün alakası olamaz. Sakat hakları eylemcileri, kendi yurttaşlarına bu hakları ve ayrıca genel sağlık hakkını sağlamayı başaramayan bir toplumun, doktor yardımlı intihar hakkı denen şeyi yürürlüğe koymayı düşünmesini bile vicdansızlık addeder. Teşekkürler. Linda Cleaver, Diana Coleman, Steve Drake, Carol Gill, Merlin Golden, Mark Johnson, Christy Kirchner, Rita Marker, Eleanor Smith, Wesley Smith ve Larry Voss. Hepsi de konu üzerine beni düşünmeye teşvik etti ya da bu konuda destekledi. Hepsine teşekkür ediyorum. Kaynakça: In Royal Oak, The Death Machine, 1990. Detroit Free Press Magazine, 18 Mart, sayfa 24. Alison W., 2000. USF Researchers say most of Dr. Kevorkian's patients had no terminal illness. St. Petersburg Times, 8 Aralık. https://www.ferreep.com/newc/leoak/nvek/07/2000012/07.htm. Applebaum P. 1989. Judge rules quadriplegic can be allowed to end life. New York Times National Edition, 7 Eylül, AR2. Associated Press, 1990. Quadriplegic, who saw that now seeks job? St. Paul Pioneer Press Dispatch, 18 Ocak, 3A. 1998. Oregon Health Plan will cover assisted suicide costs. 2 Aralık. Canetto C.S. ve J.D. Holland's Heat, 1999-2000. Gender and Physician Assisted Suicide Analysis of Kevorkian Cases, 1990-1997. Omega, The Journal of Dead and Dying, cilt 40, sayı 1, sayfa 165-208. 2001. Older Woman and Mercy Killing, Omega, The Journal of Dead and Dying, cilt 42, sayı 1, sayfa 83-99. 2002. Men's Mercy, Killing of Women, Mercy of Whom, Choice for Whom, Omega, The Journal of Dead and Dying, sayı 45, sayfa 275-80. Carson W., 1997. Doctor to Confess Ruling Man's Death, San Francisco Chronicle, 15 Nisan, AR3. Charlton J., 1998. Nothing About U.S. Without U.S., Berkeley, Çin, A.E. K. Hedberg, G. K. Higginson ve D. W. Fleming, 1999. Legalized Physician Assisted Suicide in Oregon. The First Year's Experience, New England Journal of Medicine, cilt 340, sayı 7, 18 Şubat. Dr. T. J. D. Harmon ve D. Durfee, 1997. Experts denounce Kevorkian's organ donor proposal, legal and medical authorities call plan unethical, unfeasible. Detroit News, 24 Ekim. Dr. T. M. ve S. R. Tesler, 1989. Controversy. Tiring of life without freedom. Quadriplegic David Rivlin chooses to die among friends. People, sayı 32, 7 Ağustos, sayfa 56-8. Easton C. ve F. McKenzie, 1988. Sensory Perceptual Alterations, Delirium and the Intensive Care Unit, Heart and Lung, The Journal of Critical Care, cilt 17, sayı 3, Mayıs, sayfa 229-35. Ehman C., 1996. The Politics, DNR, Do Not Reuse Date, Mouth Magazine, Cilt 6, sayı 6, Mart Nisan, sayfa 14-6. Foley K. ve H. Mendin, 1999. The Oregon Report, Don't Ask, Don't Tell, Hastings Center Report. Cilt 29, sayı 3, Mayıs-Haziran, sayfa 37-42. Freudenheim, M., 1999. Humana Suit in Federal Court over Incentives for Doctors, New York Times, 5 Ekim. Gerhard K. A., J. Kozoil, McLean, S. R., Lowenstein ve G. G. Whiteneck, 1994. Quality of Life Following Spinal Cord Injury, Knowledge and Attitudes of Emergency Care Providers, Annals of Emergency Medicine, sayı 23, sayfa 807-12. Jill J. J., 2000. Health Professionals, Disability and Assisted Suicide, An Examination of Relevant Empirical Evidence and Reply to Batavia, Psychology, Public Policy and Law. Cilt 6, sayı 2, Mart, sayfa 526-45. Girsch F. J., 1967. Society for the Right to Die, The Living Will, New York, 1992. Physician Aid in Dying, What Physicians Say, What Patients Say, Western Journal Medicine, sayı 157 Ağustos. Goldblatt, A. D., P. Hamel ve E. R. Du Bois, Der, 1996, Must We Suffer Our Way to Death, Cultural and Theological Perspectives on Death and Choice, Dallas, Hedberg K., D. Hopkins ve K. Southwick, 2002, Legalized Physician Assisted Suicide in Oregon, 2001, New England Journal of Medicine, cilt 346, sayı 6-7, Şubat, sayfa 452. Hersey L., 1996, Economic Literacy and Disability Rights, Disability Studies Quarterly, cilt 16, sayı 4, Güz, sayfa 15-8. Hoover E., 1998, Coverage of Assisted Suicide Looks Certain, The Oregonian, 24 Kasım. Humphrey D., 1984, Mrs. Puvias, Sad Mistakes Are Lessons, Hemlock Quarterly, sayı 14, sayfa 1. 1991, Final Exit, The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying, Eugene, Johnson M., 1989, Drap Curtains, Disability Rec, sayı 10, Eylül-Ekim, sayfa 24. Kevorki İnce, 1992, A Controlled Auction Market is a Practical Solution to the Shortage of Transplantable Organs, Medicine and Law, cilt 2, sayı 1-2. Comle.m ve B. N. Bringer, 1998. Women and Assisted Suicide, Exposing the Gender Vulnerability to Accusant Death, Cardoza Women's Law Journal, sayı 4, sayfa 241-320. Ray B. R., 1996. Who's That Is It Anyway? The Kevorkian Debate. It's a Matter of Faith in the End, Washington Post, 2 Ağustos, F.I. Lipman H., 1997, Disabled Group Urged Supreme Court to Reject Assisted Suicide, Albany Times Union, 8 Ocak, B.2. Longmore P.K., 1989, The Shameful Mistreatment of Larry McAfee, Atlanta Journal Constitution, 10 Eylül. 1997, Conspicuous Contributions and American Cultural Dilemmas, Teleton Rituals of Cleansing and Renewal, The Body and Physical Difference in the Humanities içinde, Der D. Mitchell ve S. Sinder, N. Erber, sayfa 134-58. McClear J. A., 1989, A Driving Wish to Die, Detroit News, 19 Mayıs, Life, I. A. Mishra R., 2000, A Study of Death Raises Questions of Kevorkian's Image, Boston Globe, 7 Aralık, http://www.bocton.com/dailyglobe2/342/natione/a-alt-tire STUDY alt dire OF alt dire DEATHS alt dire RAI SS alt dire QU EST ONS alt slash ON alt slash büyük harf K E V ORF K I A N alt slash I M A G E artı virgül S H T M L nokta Nat Hentoff 1999 Free Ticket to Eternity Washington Post 6 Şubat A21 Neubauer J 1989 Whose Life Is It Anyway Detroit Free Press 29 Mayıs Oney P 1998 Kiss Haber Proposes New Programs to New Taxes The Oregon Health Plan Would Face Some Cuts Doer Screening Under the Governor's Proposal Oregonian 2 Aralık Physicians for Compassionate Care 2000 Assisted Suicide Report Plugged by Shortcomings Basın Açıklaması 23 Şubat Piastro DB 1989 He Needed Help to Leave Long Beach Press Telegram 1 Ağustos C2 Rainer D. 1989'a Fearing Each Day Atlanta Constitution 17 Ağustos C2 1989 B. Quadriplegic Tells Judge I Wake Fearing Each Day Atlanta Constitution 17 Ağustos C1 C2 1989 C. Quadriplegic Petitions Court to Let Him Die Atlanta Constitution Ağustos A1 A18 1989'da A Painful Case May Quadriplegic Die Atlanta Constitution 5 Eylül A1 1989'da A Matter of Life and Death Judge Rules Man Can Disconnect Ventilator Atlanta Constitution 7 Eylül A17 Rainer D. ve B. Smith 3 1990 Quadriplegic Decided He'll Pursue Life Atlanta Journal Constitution 18 Ocak A1 Roscoe, L.A., J.E. Mapurs, L.J. Dragovich ve D. Cohen, 2000. Dr. Jack Kevorkian and Cases of Euthanasia in Oakland County, Michigan, 1990-1998, New England Journal of Medicine, cilt 343, sayı 23, 2001. A Comparison of Characteristics of Kevorkian, Euthanasia, Cases and Physician Assisted Suicide in Oregon. Gerontologist, cilt 41, sayı 4, Ağustos, sayfa 439-46. Russell May, 1998, Beyond Rams, Disability at the End of the Social Contract, Monroe, Maine. Shapiro J.P., 1990, Larry McAfee, Invisible Man, U.S. News and World Report, 19 Şubat, sayfa 59-60. Steinfels P., 1998, Believes Oregon's Medicaid's Doctor Assisted Suicide. New York Times 7 Mart. Strauss H. 1989 Victim of Accident is stuck at Grady, but he's not sick. Atlanta Constitution 9 Nisan. Sullivan A.D., K. Hedberg ve D. Hopkins 2001. Legalized Physician Assisted Suicide in Oregon. 1998-2000. New England Journal of Medicine, cilt 344, sayı 8, 22 Şubat, sayfa 605-7. Sullivan A.D., K. Hedberg ve D.W. Fleming, 2000. Legalized Physician Assisted Suicide in Oregon. The Second Year, New England Journal of Medicine, cilt 342, sayı 8, 24 Şubat, sayfa 598-604. United Press International, 1989'a. Man Disabled, 18 Years Sick Doctor, To Cut Off Life Support. Indianapolis Star, 7 Temmuz, A2, 1989-B. Quadriplegic Tells Why He Wants to Die, San Francisco Chronicle, 17 Ağustos, A2. Weiser C, 1997, Protesting Assisted Suicide Disabled People Shout, We're Not Dead Yet, Louisville Courier Journal, 9 Ocak, 4A. Wolf C, M, 1996, Physician Assisted Suicide in the Context of Managed Care. Duke West University Law Review sayı 35, güz sayfa 455-79. 43. ayrımın sonu, sayfa 480.